Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye ve dünya terörü konuşuyor. Hani az önce duydunuz ya, özellikle tanıtımda işte Türkiye ve dünya neyi konuşuyor diye. Türkiye ve dünya Ankara'yı konuşuyor. Efendim günaydın. Tatsız bir günaydın bu. 18 Şubat sabahındayız ama yeniden teröre uyandık. Bir başkent tekrar tekrar sarsıldı ve bu şiddet sarmalarını unutacağımız günler lütfen yakın olsun. Hepimizin sanıyorum böyle bir temenniye ihtiyacı var. Huzurlu bir perşembe sabahı diliyorum. Terörsüz, çatışmasız, şiddetsiz, savaşsız bir gün diliyorum. Ama diğer tarafta da maalesef böyle bir Orta Doğu damarının tam da göbeğinde olduğumuzu hissediyorum. Bursa, Kocaeli ve İstanbul'dayız. Her sabah bu noktalardayız. Masada Onur var, Onur Er var. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Bugün maalesef gündem neredeyse tamamen Ankara'ya ayrılmış vaziyette. Dün akşam saatlerinde bir patlama bir anda ülkenin gündemine oturdu. Gelin önce o saldırıyla başlayalım ve başkent. Efendim başkent tabii Türkiye'nin göbeği. Ankara'nın göbeğine gidelim hatta. Genelkurmay karargahına topu topu 300 metre mesafe, yani 1 kilometrelik bir alan dahi değil. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın karşısında ve askeri lojmanların önünde kırmızı ışıkta bekleyen 3 askeri servis otobüsüne bomba yüklü araçla saldırılıyor. Ve servis araçları lojmanlarda görevli askerleri ve sivil personeli taşıyor. 28 kişi can veriyor. 61 yaralı var. Saldırıyı PKK'nın düzenlediği sanılıyor. Ve Türkiye bu saldırı karşısında tabii tek yürek olmak istiyor. Hani dönem kutuplaşma dönemi değil, dönem tamamen bu saldırının bir anlamda üzerine gitme dönemi. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş dün önce bu isim konuştu. Saldırı bombalı araçla düzenlendi dedi o sözler.
Bugün Ankara'da 18.31 sırasında İnönü Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta askeri personelimizi taşıyan servis araçlarının durduğu bir esnada bir araçtan, bombalı bir araçla yapılan saldırı sonucu maalesef şu andaki belirlemelerimize göre 28 vatandaşımızı kaybettik. Bu vefat etmiş olan insanların arasında asker kardeşlerimiz olduğu gibi sivillerin de olduğunu tahmin ediyoruz. Kimlik tespitleri yapıldıkça kamuoyunu aydınlatmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Tabii detaylar var. Şimdi başkentin en merkezi noktalarından birinden bahsediyoruz. Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı, Dikmen Caddesi. Yani bulvarı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta meydana geldi bu patlama. General ve amirallerin aileleriyle yaşadığı bir noktadan bahsediyoruz. Hani lojmanlar var. Bu lojmanlarda çalışan askeri sivil personel var. Ve 3 askeri servis otobüsü bu insanları evlerine götürmek üzere dün akşam 6.30 sularında hareket ediyor. İşte konvoy halinde hareket başlıyor ve bir dakika sonra servis otobüsleri sanıyorum ilk ışıklarda, ilk kırmızı ışıkta beklerken yol kenarındaki bomba yüklü otomobil infilak ediyor. Az önce Kurtulmuş'u dinledik hükümet kanadından. Özellikle işte saldırıya ilişkin, sonrasına ilişkin detayları aktardı. İki servis otobüsü önce alev alev yanıyor. Ölü sayısı 28 oluyor. 14 hastaneye gönderilen 61 yaralı var. Ve bugün bir fotoğraf bayağı dikkat çekiyor. Şimdi yaralılara anında müdahale için Numune Hastanesi zaten adeta seferber edildi ve acil servisin önünde sağlıkçılar sedyelerle bekliyor. Ama öyle bir bekleme ki, yani acı adeta karşıdan bekleniyor pozisyonunda. İşte herkes sedyelerin yanında yerini almış. Hastanede o alarm fotoğrafını lütfen bugün kaçırmayın. Mutlaka o fotoğrafı görün. TNT destekli en az 50 kiloluk bombanın kullanıldığı iddiası var. Tabii türlü türlü iddialar da var. Arkasında işte PKK'nın olduğu, hatta yaralılardan birinin bir Tuğ General olduğu iddiası var. Ve bölgeden zaten haberler gelmeye devam ediyor. Hazır yaralı demişken, hastane demişken tabii Sağlık Bakanı Bakanı'na gidelim. Dün Mehmet Müezzinoğlu da konuştu. Sıcağı sıcağına konuşur gibiydi ve yaralıların durumuna ilişkin bazı bilgiler verdi.
14 hastanemizde 61 yaralımız var. Bunların büyük çoğunluğu ayaktan veya birkaç günlük tedaviyle tedavileri tamamlanabilecek hafif veya orta düzeyde yaralılar diyebileceğimiz yaralılarımız, hastalarımız. Hastanelerimizde şu anda 3 vefatımız var.
Evet, durum böyle. Şimdi şüpheli paket paniği de yaşandı dün. Aslında Ankara yine gergin günlerinden, beter günlerinden birini yaşadı. 5 Haziran'dan bu yana biz sarsılıyoruz sevgili dinleyiciler. Yani öyle böyle değil. Her iki ayda bir çok ciddi terör denkleminin, sarmalının tam da göbeğine oturan ülkeyiz. Yani bir yönümüz maalesef oldu Orta Doğu. Böyle bir damarımız var. 5 Haziran'da Diyarbakır patlatıldı. HDP mitingiydi ve 4 vatandaşımızı kaybettik. 20 Temmuz'da Suruç'ta dün gibi hepimizin net hatırladığı o canlı bomba saldırısı vardı. 33 aydınımızı bir anlamda kaybettik. 10 Ekim'de Ankara'da bu defa barış mitingi hedef alındı. 2 canlı bombanın saldırısı vardı ve Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük terör faciasına dönüştü. 102 insanımızı yitirdik. 12 Ocak ki neredeyse yeni yılda her ay ortalama bir büyük artık belamız var. Geçen ay Ocak ayında Sultanahmet'i konuştuk. 10 turist hayatını kaybetti ve bu defa bir ay üstünden geçmişken Şubat saldırısı ve yine bir başkent saldırısı gündeme geldi. Konuşulacak, anlatılacak çok şey var. Hadi doğrudan bir şüpheli pakete götürelim bu defa sizin. Olaydan tabii yarım saat sonra polis tamamen tüm kentte alarma geçmiş vaziyette ve patlamanın olduğu yerin 400 metre uzağında İçişleri Bakanlığı önünde bir şüpheli paket bulunuyor. Tabii herkes bir anda teyakkuz halinde ve bu paket fünyeyle patlatılıyor. Neyse ki boş çıkmış vaziyette. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri tabii PKK'nın Suriye koluyla uğraşıyor. Yani PYD'yi Azez'deki 9 kampa yaklaştığı için fırtına obüsleriyle son 4 gündür, zaten bugün de muhtemelen 5 oldu. 5 gündür top atışına tutuyor. Diğer tarafta da tabii Güneydoğu'da, işte Sur'da, Cizre'de, Silopi'de Mehmetçiğin savaşı mı var? PKK'ya karşı yoğun operasyonlara devam ediyor. İşte bu ortamda, bu iklimde, başkentte patlayan bir bombayı konuşmuş vaziyetteyiz. Ankara'dan tabii önümüzdeki dakikalarda da yine anlatacaklarımız var. Dünya basını buna nasıl yaklaştı bu habere? Özellikle liderler nasıl değerlendirmelerde bulundu? Biraz bu havaya da birazdan geçmiş olacağız. Efendim, son kertede Fransa Cumhurbaşkanlığı, Yunanistan Başbakanı Tsipras doğrudan olayı kınadı, Merkel kınadı, hatta işte Amerikan Büyükelçisi, İngiltere, Büyük Britanya Büyükelçisi, Rusya'dan açıklamalar geldi, kınama tepkileri geldi. Avrupa Birliği yanınızdayız, Türk halkıyla beraberiz mesajını verdi ve Ankara'daki saldırı ilişkin yeni mesajları da aktarmaya devam edeceğiz size. Şimdi anayasa masasının dağılması konusu dünün dikkat çeken bir diğer gelişmesi. Tam da bu bombadan önce zaten adeta gündemin birinci sırasındaydı. Ama tabii Ankara bir anda havaya uçunca gündem tamamen değişti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP'nin başkanlık sistemine karşı tavrı sebebiyle görüşmelerin usulen sona erdiğini söyledi. Yani tamamen sona ermiş gibi gözükmüyor ama şu aşamada ciddi bir tıkanma var. Ve meclis başkanı 4 siyasi partinin genel başkanına seslendi. Çalışmalar devam etmeli dedi.
4 siyasi partinin sayın genel başkanlarına yeni bir anayasa yapma yönünde çalışmaların kaldığı yerden devamı konusunda çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu çağrıya olumlu cevap vermesini temenni ediyorum. Çalışmalar diğer 3 partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile de devam edebilir.
Şimdi tepkiler de var. Tabii ana muhalefet ve aynı zamanda MHP'nin tepkisi vardı. HDP tepki gösterdi. Başbakanlığa devam edelim. Her şeyi konuşup tartışabilmeliyiz dedi dün Ahmet Davutoğlu. Onun da partilere çağrısı vardı.
Hiçbir ön şart ileri sürmeden hep beraber elimizden gelen gayreti göstermek ve bir masa etrafında her türlü siyasi fikri tartışmak ve sonunda milletimizin bizden beklediği şekilde bir uzlaşı ile, bir mutabakat ile beraber bir anayasayı Türk siyasi tarihinin en büyük başarısı olarak siyasi, sosyal hayatımıza kazandırmak hepimiz için görev terakki edilmelidir. Dolayısıyla bir kez daha bütün siyasi partilere bu çalışmaların devamı yönünde çağrıda bulunuyorum.
Tabii CHP ana muhalefet doğrudan başkanlık sistemine karşı parlamenter sistemin altını çiziyor ve modern Türkiye'nin zaten çıkış noktası da parlamenter sistemdi diyor. Selin Sayek Böke, dün CHP'nin yeni sözcüsü diyelim hatta ona. Böke konuştu, Türkiye'de zaten bir sistem sorunu yok dedi. Darbe yasalarına karşı özgürlükçü demokrasi için adım atılmalı mesajını verdi.
Türkiye'nin bir sistem sorunu yoktur. Türkiye'nin bir demokrasi sorunu vardır. Türkiye'nin çok acil olarak özgürlükçü demokrasiyi inşa edeceği, ülkeyi darbe hukukundan arındıracak adımları hızla atması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi tek adamın isteğine teslim etmeyecektir.
CHP tek adam diyerek tabii doğrudan Erdoğan'a işaret etti. Erdoğan'ın da dün hedefinde CHP vardı, ona tepki gösterdi. Bunların iş yapma derdi yok dedi Cumhurbaşkanı.
Pe un sermek denir buna. Bunların iş yapmak, iş üretmek diye bir derdi yok. Bu sadece ülkeyi kilitlemektir. Bunlardan bir şey çıkmaz. Öyle veya böyle. Ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan parlamentonun diğer üyeleri kesinlikle bu işe kararlı bir şekilde yürürlerse masadan çekilenlere de hayırlı olsun demekten başka söyleyecekleri bir şey yok. Ben diyorum ki masada kalanlar kararlı bir şekilde bu işi sürdürmelidirler.
Peki MHP ne diyor bu konularda? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk dün konuştu. Yeni anayasa çalışmalarında tıkanma var dedi ve bu tıkanma için hem AK Parti'yi hem de CHP'yi suçladı.
Komisyonun çalışmaya devam etmesini arzu etmekteyiz. Komisyonun dağılmasına sebebiyet veren partiler, bunların genel başkanları, meclis başkanı bir konuda bir araya gelerek uzlaşıp karar vermeleri lazım.
Türkiye günaydın, saat 7.42 sevgili dinleyiciler. Hemen Artvin'e gidelim çünkü Artvin'de dün gerçekten de canımızı sıkan hadiseler yaşandı. Artvin Kafkasör yaylasındaki Cerat Tepe'de Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır AŞ tarafından açılmak istenen bir bakır madeni ve madene karşı bölge halkının direnişi vardı ve insanlar gaz yedi. Yani bir anlamda Gezi Parkı dönemini pek de aratmayan görüntülerdi diyesi geliyor insanın ve önceki gün işte vatandaşlar Cerat Tepe'ye giden yolu özel araçlarıyla kapatıp iş makinalarının bölgeye girmesine engel olmak istedi. Buraya, bu çevreye müdahale edemezsiniz mesajını verdi. Holdinge ait konvoyu koruyan jandarma ise biber gazıyla olaya doğrudan müdahalede bulundu. Halk sabaha kadar nöbet tuttu. Yani kimse bölgeden ayrılmadı. Jandarma yeniden bölgeye akın ettiğinde eylemcilere işte biber gazıyla copla müdahalede bulundu ve komando birlikleri, düşünün, vatandaşın üzerine adeta gönderilmiş vaziyette ve bölgeye sevk ediliyor. Yine biber gazı ve yine çok sayıda gazdan fenalaşan insanı konuştuk. Artvin Valiliği önünde tencere tavayla eylem yaptı Artvinliler. Bu da sanıyorum en dikkat çeken eylemlerden biriydi. Çok sayıda insanın tepki gösterdiği, yan yana geldiği bir Cerat Tepe eylemine dönüştü. Hatta akşam saatlerinde işte İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Kocaeli'nden de Cerat Tepe'ye destek için bazı gruplar eylem yapmaya başladı. Tabii gözler doğrudan hükümet kanadına da döndü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik. Hatta Artvinli aynı zamanda, ki bugün özellikle dosyamın içine onun yorumunu alma ihtiyacı duydum. Çünkü bir Artvinli olarak acaba neler söyledi ve doğrudan tabii tepki gösterdi. Hatta yer yer CHP'nin de ana muhalefet partisinin de altı çizildi. Önce Faruk Çelik'i dinleyelim. Şimdi Faruk Çelik'le beraber tabii Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuştu. Birazdan iki isme de kulak vereceğiz. Tabii jandarma iş makinalarının geçmesini engelleyenlere bayağı gaz bombası attı ve muhtemelen bugün de buradaki direnç hali devam edecek gibi, ki ilerleyen bölümlerde de zaten Dağtaş gaz dedirten bu hadisenin de notlarını bültenlerde aktarmaya devam edeceğiz. Artvinli Çelik konuşuyor şimdi.
Bu olay böyle ideolojik, hissi değil. Maden var mı? Altın var mı? Bakır var mı? Bu alınır ama çevreyi tahrip etmeyecek şekilde. Yani orada hiçbir işleme, siyanür ve benzeri bir işleme olmayacak. Her konuyu ideolojik bir tartışma haline getirmek doğru değil.
Yani hissi yaklaşılmaktan ziyade ideolojik yaklaşılıyor mesajını verdi Faruk Çelik. Peki Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu dün konuyla ilgili acaba neler söyledi? Bu defa o sözler.
Bunu CHP maalesef politik olarak kullanıyor. Bu madenleri işletmeyelim, dışarıdan mı getirtelim? Biz Artvinlerin zararı olacak, oradaki insanları seviyoruz, asla bir şey yapmayız.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Efendim Tarasov'la başlayalım. Şimdi hani Beşiktaş gündemde. Dün Mersin maçı vardı ama tabii tamamen Ankara saldırısının gölgesinde kalan bir mücadeleye dönüştü. Zaten Şenol Hoca da maçtan sonra doğrudan Ankara saldırısına odaklanan bir bilinçli teknik adam görüntüsü çizdi. Zaman zaman işte Mustafa Denizli'den, özellikle Fatih Terim'den de bu tarz çıkışları, bu tarz sağduyulu yaklaşımları kendisinden de takip etmiştik. Şimdi Avrupa Ligi'nde önceki gün Fenerbahçe Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Beklendiği gibi siyasi hadiseler neyse ki büyümedi. Hani ufak tefek yine bazı vandalların ön plana çıktığı durumlar oldu. İşte örneğin Rus taraftarları taşıyan Lokomotiv Moskova otobüsüne saldıran 3-5 kişi vardı ki bu aymazları polisin hızlı tepkisi, hızlı müdahalesi etkisiz hale getirdi. Yani kuş uçurtulmadı Kadıköy'de stat çevresinde ve açıkçası sahada da ciddi bir gerilim yaşanmadı. Fakat Tarasov Rus oyuncu formasını çıkardı maçtan sonra ve içine giydiği tişörtteki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmini gösterdi. Yani buna gerek var mıydı ki bu kadar da hani sağduyu mesajlarının ön plana çıktığı? Hatta kimse siyasetin peşinde değil, onlar sporcu, onlar futbolcu dedirten ortamda Tarasov biraz tribünleri gelmeye çalıştı gibi. Zaten Türkiye ile Rusya arasında hani 24 Kasım kırılması var ki her geçen ay, her geçen dönem maalesef yeni tatsızlıklar da eklenmiyor değil. İşte son kertede PYD üzerinden, Kuzey Suriye üzerinden yine gerilen hattı konuşuyoruz. Ve böyle bir gündemde, böyle bir iklimde bu açıkçası bir provokasyondu. Ve Tarasov'u şimdi çok ciddi bir UEFA cezası bekliyor. Provokasyon olarak yorumluyor futbolun patronu, Avrupa'daki patronu. Ve şimdi Tarasov'a en az 10 maç oynamama cezası vermesi gündemde. Bu denli ceza olabileceğine ihtimal vermiyorum ama hani basın böyle yazmış. Muhtemelen birkaç maç, en az birkaç maç ceza alacak gibi geliyor bizlere diyelim. Hadi buradan doğrudan Şenol Hoca'ya geçelim. Dün akşam Beşiktaş evinde Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti ama Beşiktaş bu sene bayağı doğa tarafından durduruluyor. Yani daha önce bayağı kar yağmıştı. Mücadele 5 dakika kadar oynanabilmişti. 17 Ocak'taki maç ve dün bunun devamı vardı. Ertelenen bir maçtı. Hani boşlukları dolduruyor Beşiktaş. Doldurmaya çalışıyor bir anlamda. Fakat dün sis yüzünden maç yarım saat geç başladı. İşin bir de böyle bir tarafı var. Ve tabii geç başlayan maça motive olmak konusunda da oyuncuların yer yer zorlandığını belirtelim. Ki Cenk Tosun da zaten hakeme oynatması için bastırdık. İyi odaklanmıştık çünkü. Artık bu maçı bir an önce yapalım, bitirelim dedik demiş. Ve dün de zaten Beşiktaş bu iklimde rakibini tek golle geçmeyi bildi. 73. dakikada Sosa'nın şık frikiğini konuştuk. Ve Beşiktaş altın değerinde bir 3 puan alarak liderle Fenerbahçe arasındaki puan farkını 1 puana indirdi ve bir maçı eksik vaziyette. Maçtan sonra Şenol Hoca'nın gündeminde aslında çok fazla maç yoktu. Doğrudan Ankara'ya odaklandı.
Maalesef yeni bir acıyla uyandık. Ölenlere Allah'tan rahmet diyoruz. Yakınlarına başsağlığı, bütün çekeninde başı sağ olsun. İnsanlığın aslında öldüğü bir günü yaşıyoruz. Ülkeler, insanlar daha modern, daha mutlu yaşamak için çalışırken birdenbire kendini yok etme savaşına girdi. Bunu yapan herhangi bir insan olması mümkün değil.
Doğru tepkiydi, doğru konuştu. Bunu yapanların insan olması mümkün değil. Aslında hani ne derece bir savaş platformunda yerimizi aldığımızı gösteren enteresan bir hadise. Yani Ukrayna gerilimini konuşuyoruz. 5 yıldır Suriye iç savaşının yanı başındaki o koca ülkeyiz ve Suriye'nin en ciddi uzunluktaki komşuluğunu biz yapıyoruz. Yani sınır hattına döndüğümüzde en uzun sınırı bizimle. Zaten ciddi bir hani tarihi bağ var. Neredeyse organik diyebileceğimiz akrabalık ilişkileri de var. Yani bu aşamada da zaten Türkiye-Suriye konusunu derinliklerine kadar hissetmiş vaziyette. Ve bu savaş hali işte Ankara örneğinde olduğu gibi canımızı yakmaya devam ediyor. Biraz havayı değiştirelim, bu defa havanın ta kendisi.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Şimdi geçtiğimiz günlerde Şubat rekorunu konuşmuştuk. Galiba 78 yılın en sıcak gününü geçirmişti İstanbul Şile merkezli. Fakat bir günde 20 derece kadar sıcaklığın düştüğü de iddia edildi. Yani bugün bunlar da yazıldı. Tabii enteresan, hava bayağı gidip geliyor gibi. Meteoroloji mühendisi Fatih Murat Oğlakçı hattın diğer ucunda bizi bekler. Ona günaydın diyelim. Fatih Bey merhaba, günaydın.
Günaydın efendim, yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Gerçekten sıcaklık bu denli düştü mü acaba son bir günde?
Efendim öyle 20 derece düşüşleri yaşamadık. Bugün itibariyle 14 derece civarında bekliyoruz.
Evet.
Geçtiğimiz günlerde 20-25 dereceler civarına gelmişti İstanbul'un sıcaklığı. Ama hava sıcaklığının düştüğü doğru. Şöyle ki geçtiğimiz günlerde az bulutlu açık günler yaşadı. Sanki yazdan kalma günlermiş gibi. Fakat bugün itibariyle özellikle dün İstanbul üzerinde bir sis çöktü.
Evet.
Denizden gelen, denizin nemi nedeniyle rüzgarla taşınan bir sis. Bu da havanın kapalı geçmesine sebep oldu. Güneşlenmeyi alamayınca hava sıcaklığında hissedilir derecede, hissedildi yani. Bir düşüş kaydedildi ama bugün itibariyle sis şu anda dağılmak üzere, sadece Anadolu yakasında Sabiha Gökçen'de artık pusa çevirdi. Yani 1000 metrenin üzerinde görüş. Günün en yüksek sıcaklığında 14 derece civarında beklediğimizi söylemiştik. Bugün İstanbul'da parçalı az bulutlu bir gün geçirecekler. Ancak gece saatlerinden itibaren yeni bir sistem geliyor batı kesimlerden itibaren. Bu sistemle birlikte yarın İstanbul genelinde, daha doğrusu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu genelinde sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar hafta sonunda da Marmara'da kendini gösterecek. Yağmurun sağanak şeklinde devam edecek. Hava sıcaklığının da yine bugün 14 derece beklemiştik. Önümüzdeki günlerde ise yine 12-13 derece civarında serileceğini tahmin ediyoruz. Yağışın hafta başında doğuya kaymasıyla birlikte tekrar sıcaklıkların 17-18 derecelere doğru yükseleceğini tahmin ediyoruz efendim.
Yani sisin gerisi bir anlamda yağmur.
Evet.
Böyle
evet.
Söyleyebiliriz.
Gece saatlerinden itibaren yarın İstanbullular güne yağışla uyanabilir efendim.
Fatih Bey çok teşekkürler. Size de bu arada geçmiş olsun. Hani Ankara'dan aktarıyorsunuz. Hem Ankara'ya geçmiş olsun hem de sizlere iyi çalışmalar dileyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yayınlar.
7 ile 2 saat sevgili dinleyiciler. Ankara'yı dinledik. Meteorolojiyi Fatih Murat Oğlakçı aktardı. Yani sıcaklık düştü ve baya düştü. Ki bu pazartesi gününe kadar devam edecek. Pus var zaten. Dün akşamdan itibaren sis etkisini gösterdi ki bu sabaha da baya puslu başladık. Ve sonrasında da yağmura hazır olun mesajını veriyor meteoroloji. Efendim noktayı koyalım birinci bölüme. Biraz müzik dinleyelim. Ardından yola devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Susma, bir şey söyle, biraz olsun yardım et. Gelemiyorum üstesinden, ben bu aşkın tek başıma. Susma, sen sustun ya, yalnızlık çöktü üstüme. Anladım bu bir rüya, anladım bu son veda. Çiziyorum resim. karşıma. Zaten hiç benim olmadım ki. Yine de insan soruyor kendine, bu yazık hikayenin neresindeyim? Yeter ki susma, bir şey söyle, biraz olsun yardım et. Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma. Sus be, sen sustun ya, yalnızlık çöktü üstüme. Anladım bu bir rüya, anladım bu son rüya. Ne kadar kırılsam da ah etmem, hakkım yok buna. Hem zaten davetsiz bir misafirdim ben aşkımla. Ne bir aptalın gölgesiyim, ne bir sevda kölesi. Sadece hesapsız bir gönül bahçesi. Yine de insan soruyor kendine, bu yazık hikayenin neresindeyim? Yeter ki susma. Gelemiyorum üstesinden ben bu aşkın tek başıma. Sus be, sen sustun ya, yalnızlık çöktü üstüme. Anladım bu bir rüya, anladım bu son.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye, 8.11 saat geçtik ikinci bölüme. Tabi teröre uyandık dedik bugün için. Bir başkent tekrar sarsıldı. Hatırlatmakta fayda var. Bu sene yaşadığımız 5. büyük saldırı bu. Yani 5 Haziran'da Diyarbakır, 20 Temmuz'da Suruç, 10 Ekim'de Ankara ki Cumhuriyet tarihinin en ciddi saldırısı bu. 12 Ocak'ta Sultanahmet ve yine başkent, yine Ankara ve hepimizin yanan canları. Bir şiddet sarmalını konuşuyoruz ve açıkçası bu şiddet şiddetten ne yazık ki bu iklim, yani bağlı olduğumuz coğrafya beslenmeye devam ediyor gibi. En azından bundan uzak durabileceğimiz günler yakın olsun diyesi geliyor insanın. Devam edelim bu bölümde. Tabii yine hem Ankara saldırılarına geçeceğiz, hem de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu diğer başlıklara mesela yatıracağız, ama gelin doğrudan bu defa sizi ilginç bir habere götürelim. Şimdi milyonlarca turisti ağırlayan bir sahil şeridi nasıl erime halinde? Antalya'da dünya çapında 7 kilometrelik Konyaaltı sahilini konuşuyoruz ve 70 metresini kaybetti Konyaaltı. Ve böyle giderse sanıyorum her sene kumdan bir parça daha, bir parça daha ayrılmış olacak sahilden. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı sahilini besleyen Boğa Çayı ile deniz suyunu birleştirmeyi amaçlıyor. Ve bunun için bir proje başlatmış. Çayla suyun birleşmesi. Ve proje kapsamında Konyaaltı sahilinin 1934'te çekilen fotoğrafları var. Hatta topografik fotoğraf deniliyor bunlara ve 2010'la günümüzle kıyaslanmış bunlar. Fakat ciddi bir gerçek ortaya çıkmış. Çarpık kentleşme bir anlamda Konyaaltı'nı kısmen dilimlemiş durumda. 70 metresini kaybetmiş. Rapora göre inşaatlardaki kum ve çakıl ihtiyacı 2005'e kadar Boğa Çayı'ndan karşılanıyormuş ve bu da dere tortularının denize ulaşmasına engel. Böylece dalgalar nedeniyle sahil kumunu kaybede bir anlamda içeri çekiliyor. Yani yenisi gelmiyor. Hatta odalar tepki göstermiş, inşaat mühendisleri odası. Proje kapsamında dere yatağı kazılırsa sahil tamamen yok olur denmiş. Yani Türkçesi ne bunu? Konyaaltı'nı böyle giderse unutun mesajı. 8-14 saat, hadi biraz da şimdi piyasa rakamlarına geçelim.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Dolar 2 lira 95 kuruşa düştü dün. Aslında çıkışta olduğunu belirtelim. Bu düşmüş haliydi. Euro 3 lira 29 kuruştan işlem gördü. O da düşüşteydi. Altının gramı da kısmen düştü. 114 liradan işlem gördü. Borsa 72 bin bandının üstüne çıkmıştı zaten ve 805 puanlık bir küsuratının da puanının da olduğunu belirtelim ve borsa yükselişte. Hatta öğleye doğru galiba %1'in üzerinde prim de ortaya koymuştu. Devam edelim. Tabii borsa olsun, rakamlar olsun, piyasalar olsun, özellikle Türkiye'nin güneydoğusunda ve Türkiye'nin Suriye hududundaki gelişmelerden de etkilenmeye başladı. Çünkü içeride bunlar belki rakamlanıyor, böyle bir tarafı var. Dışarıda da zaten dünyanın halini biliyoruz. Yine Suriye mevzusu ki bizi derinden doğrudan Ankara'yı içine alacak şekilde çeken bir mevzu. Şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de acaba kara operasyonuna mı hazırız iddialarını değerlendirdi. Çünkü ayyuka çıktı artık bu iddia. Türkiye savaşa giriyor. Arabistan, Suudi jetleri bundan dolayı İncirli'ye çağrıldı. Ciddi bir harekat söz konusu ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye Kuzey Suriye'ye girecek şeklinde iddialar ön plana çıkınca Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Reuters'a konuştu Çavuşoğlu ve sadece Türkiye, Arabistan ve Katar'ın katılacağı bir operasyonun kesinlikle söz konusu olamayacağını söyledi.
Kara operasyonu konusunu çok ciddi yine tartışmadı koalisyon. Yani karşı çıkanlar oldu ya da kendisi katılmayacak ama diğer ülkeler yapsın, Türkiye yapsın veya bu ülke yapsın diye arzularını dile getiren ülkeler de oldu. Biz Suudi Arabistan gibi, Türkiye gibi birçok ülke, hatta bazı Batı Avrupa ülkeleri de kara operasyonunun gerekli olduğunu söylediler. Bizim bu tezlerimizi de desteklediler. Fakat bugüne kadar koalisyon içinde bir karar alınmadı. Dolayısıyla böyle bir mücadelede kara operasyonunu yaparken sadece Türkiye ve Suudi Arabistan ya da Katar'ın katılması söz konusu değil.
Bu arada Suudi Arabistan IŞİD'i galiba hafta sonu, hatta bu hafta ilk kez vurdu. Böyle bir tarafı da var olayın. IŞİD karşıtı koalisyon diyoruz ama kim vuruluyor, nasıl vuruluyor, bunlardan zerre kadar haberimiz yok. Ve bugüne kadar operasyonlarda aktif konumda olmayan Suudi Arabistan F-15'lerle zaten bir incirlik çıkarması yapmıştım. İncirlik'te zaten 5 ülkenin uçakları var ve Arabistan'a ait savaş uçakları hafta sonunda ilk kez havalandı. Suriye semalarına doğru IŞİD mevzilerini bir bombaladı denmiş ama hani uçaklar tam olarak nereden kalktı, nereye gitti, nereyi bombaladı bunlar sır. Bombardımanın, işte Suudi uçaklarının İncirlik üstüne geldiği yolundaki haberlerin hemen ardından gerçekleşmesi de biraz tartışma yaratmış vaziyette. Şimdi Suriye'de sadece önceki gün 5 hastane, 2 okul ve iki okul vurulmuştu ve 50 sivil hayatını kaybetmişti. Rusya'nın bombalaması olarak da zaten yansımıştı bu haber. Türkiye'nin PYD mevzilerine yönelik top atışlarını Moskova yönetimi Güvenlik Konseyi'ne taşımıştı. Konsey dün bu konuyu konuştu. Yani bir anlamda bizim için toplandı. Karar alınmadı, herhangi bir karar çıkmadı, ancak Suriye'deki durumdan endişe duyuyoruz açıklaması geldi. Yani taraflar daha temkinli, daha ihtiyatlı olmalı mesajı verildi. Şimdi Cumhurbaşkanı ile devam edelim. Özellikle Amerika'nın PYD'ye verdiği desteğe tepkisi vardı. Dün kaymakamları topladı Cumhurbaşkanı ve yine Amerika'ya PYD üzerinden tepki gösterdi.
Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Senin dostun biz miyiz? Yoksa YPG mi, PYD mi? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Hani biz koalisyon güçleriydik? Hani koalisyon güçleri olarak beraber hareket edecektik? Hani ne oldu? Ve kalkıp Türkiye'ye şu söyleniyor. PYD'ye top atışlarını durdurun. YPG'ye top atışlarını durdurun. Kusura bakmayın. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Türkiye'ye bir kişi kalkar da bir havan topu atarsa, kalkar da bir mermi atarsa, bu kat be kat fazlasıyla karşılığını bulacaktır. Bunu bilmeleri lazım.
Efendim, papayı bile çileden çıkarmışlar. Tabii bu mevzularla ilgili değil. Keşke biraz da bu mevzularla ilgili, hani papa daha fazla tepki, reaksiyon gösterebilen bir ruhani lider olsa. Din adamları sanki bu konularda biraz daha geri adımda veya geri pozisyonda duruyor gibi. Bu insanın dikkatini çekiyor tabii. Şimdi Katolik dünyasının ruhani liderinden bahsediyoruz ve Papa Francis normalde sakin bir kişi. İşte sevecen tavırları olduğu da belirtiliyor ama Meksika ziyaretinde papa bayağı gerilmiş. Hatta biraz da germişler. Çileden çıkmış. Halkı selamlıyor işte. Zaten etrafı bayağı kalabalık ki hani Latin Amerika'yı tahmin ediyorsunuz. Papa nereye adım atsa işte Arjantin'i, Brezilya'sı, Kolombiya'sı, Meksika'sı, Orta Amerika'sı, yani bayağı yer yerinden oynuyor gibi. Fakat bir kişi işte böyle bir yığılma hali yaşanmış. Zaten işin bir de güvenlik ayağı da söz konusu. Hani bunun getirdiği bir keşmekeş hali var. Diğer taraftan da insanlar dokunmak istiyor papaya, yakından görmek istiyor. Bir kişi kolundan tuttu gibi çekiyor papayı. Papa da tabii neye uğradığını şaşırmış ve bir anda tekerlekli sandalyedeki bir adamın üzerine düşüyor papa. Ayağa kalkmış, başlamış söylenmeye. Kolunu çeken kişiye işte ellerini sallamış. Ne yapıyorsun, kendine gel demiş. Bencil olma, yani günaha girme demiş. İşte bu da enteresan bir kareye dönüşmüş. Yani papayı bile, sakin papayı bile çileden çıkardılar haberi. Bundan dolayı bugün ajanslara düşmüş vaziyette. Efendim 8.20 saat, tekrar Ankara saldırılarına geçelim. Dünyanın da tepkisi vardı. Hatta biraz da dış dünya üzerinden yorumlayalım.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya. Şimdi dünya haberleri.
Amerika ve İngiltere'den hemen Ankara saldırısına ilişkin tabii tepki geldi. Aslında tüm dünyadan bu tarz mesajların geldiğini hepimiz biliyoruz. Hatta kınamanın ötesine geçmeyen mesajlar, ama bunlara da ihtiyaç var. Yani omuz omuzayız, omuz omuza olmasak da yanınızda durmak istiyoruz mesajı bile ilk aşamada tabii hepimizin ihtiyaç duyduğu mesajlar. Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiltere'nin elçisi, ilk konuşanlardan biriydi. Birleşik Krallık bu zor zamanda Türkiye ile omuz omuza dedi ve terörizmi kesin ve net olarak kınıyorum dedi. Ve ardından Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass konuştu. Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının derin üzüntüsü ve şoku içindeyiz dedi. İçimizdeki Ankaralılar bir anlamda, yani Ankara'da yaşayan elçiler. Tabii siyaset de bu konuda kenetlenen bir görüntü çizdi. CHP lideri karanlık güçler milletin birlik duygusunu aşamaz dedi. MHP lideri Bahçeli Türkiye alçakların oyununu kesinlikle bozacak derken Cumhurbaşkanı meşru müdafaa hakkımız kullanacağız vurgusunu yaptı. HDP kanadından Ankara'daki acımasız saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz açıklaması geldi ve bu ortamda Rusya'dan Fransa'ya, Romanya'dan Azerbaycan'a, dünyanın dört bir noktasından da Türkiye'nin yanındayız mesajları verildi. Bu arada dışarıya yapacağımız iki ziyaret vardı. Şimdi Erdoğan bugün Azerbaycan'a gidecekti ama araya Ankara saldırısı girince ziyaret iptal. Yüksek perdeden bir ziyaret olacaktı bu. Heyetler açısından da böyleydi. Başbakan da zaten dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket edecekti. Bu ziyaret de iptal edildi ve Ankara saldırıları nedeniyle daha ileri tarihe ertelenmiş vaziyette. Partiler ortak bildiri yayınlıyor ve açıkçası Ankara bugün dünyanın başkenti olmaya yine tatsız bir haberle devam ediyor. Efendim, Amerika'ya götürelim sizi. Aslında Amerika'ya gitmeden önce Ankara'da Ekim ayında gerçekleşen 10 Ekim'deki IŞİD saldırısına gidelim. Ardından zaten Obama'ya geçeceğiz. Şimdi IŞİD üyesi teröristlerin intihar saldırısını konuşmuştuk ve az önce de anlattığım gibi yani Türkiye'nin gördüğü en ciddi facia, büyük çaplı faciaydı. 102 insanımızı yitirmiştik barış mitinginde. Saldırı 2 gün sonra Adana İstasyon Meydanı'nda protesto edilirken şüpheli bir paket fark ediliyor. Polis hemen kordon çekiyor, işte millet uzaklaştırılıyor. Fakat bu sırada birinin tepesi atıyor. Vatandaşın biri paketi tekmeledikten sonra eliyle bir güzel parçalayıp çantayı yere fırlatıyor. Tabii Soner Aslanmış adı, güvenlik tedbirlerine uymadığı için şimdi 2000 liracık adli para cezası kesilmiş durumda. Ankara'da mitinge katılıyor. Bir gün sonra Adana'ya dönüyor. Zaten adamda bunun şoku var, bunun tepkisi var ve kendimi kaybettim diyor. Yani şüpheli paketi görünce, bir de Adana'da görünce döner dönmez, öleceksen bari ben öleyim diye düşündüm. Asgari ücretle çalışıyorum, ben bu parayı ödeyemem, cezaya da gideceğim, itiraz edeceğim demiş. Bombaya tekme, karşılığı 2000 lira ceza. Şimdi Amerika diyelim ve geçelim Obama'nın verdiği ilginç mesaja. Kasım ayında başkanlık seçimi var. Amerika'nın galiba 45. başkanı, böyle hatırlıyorum ben. 45. ismi belli olacak. Tabii Obama iki dönem üst üste görev aldığı için doğrudan katılamıyor. Yani aday olamıyor. Böyle bir tarafı var Amerikan seçimlerinin. Ve Demokrat Partili Obama'dan müthiş bir değerlendirme geldi Donald Trump'la ilgili. Hatta zaman zaman Trump'la ilgili acaba neden bazı yetkililerden yerine göre çok sağlam çıkışlar gelmiyor sorusu da gündemdeydi. Ve Cumhuriyetçilerin işte ön seçimlerinde emlak milyarderi bayağı yerine göre de fark atarak gidiyor. Trump ilk seçimde kaybetti ama galiba New Hampshire, böyle hatırlıyorum. Ardından orada çıkışını yaptı. Adam tam anlamıyla Müslüman karşıtı. Yani bizlerden, hepimizden nefret ediyor. Hatta sadece Müslüman olmanız da yetmiyor. Yabancı olmanız, Amerikan topraklarında dolaşmamanız anlamına geliyor Trump'ın demokratik anlayışına göre. Ve ırkçı söylemleri, faşizan yaklaşımı da bayağı tepki çekiyor. Ben geçtiğimiz günlerde şunu da hatırlıyorum. Bir salonda işte konuşmaya hazırlanmış ki Amerikalılar bu işi gerçekten hani pazarlama ayağını da iyi yaparlar. İşte içeride görkemli bir şölen havası estiriliyor. Hınca hınca dolu bir spor salonu. Burada barışa hazırız diye pankart açan bir başörtülü kadın uzaklaştırıldı, düşünün. Yani kadın barış mesajı vermek için geldi ama ona dahi tahammül göstermeyen bir Trump zihniyeti vardı. Bu zihniyeti eleştirmiş Obama. Demiş ki Trump'ın başkan olamayacağına ilişkin inancımı sürdürüyorum, koruyorum. Bunun nedeni Amerikan halkına olan güvenim. Onlar başkanlığın ciddi bir iş olduğunu biliyor. Başkanlık söyleşi programı sunuculuğu yapmak değildir demiş. Obama'nın herhalde şu ana kadar en ciddi çıkışı olmuş vaziyette. Amerikalılara güveniyorum diyor ama aynı Amerikalıların Bush'u iki kez ard arda seçtiğinin de altını çizelim. Noktayı koyalım manşetler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Mavi mavi, ince ince, usul usul. Ver elini. Usul usul damla damla beraber eriyelim, eriyelim. Sonra bembeyaz fıkra bir bacada tek göz olmuş umutlarla sevdalarla tüterim.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Günaydın Türkiye, 8:28 saat. Manşetlere geçelim tabii. Bugün manşetler terör üzerinden birleşmiş durumda. Zaman zaman bazen bu tarz hadiselerde basın yan yana geliyor ama hemen ardından yeniden ayrışalım. Lanet olsun demiş Hürriyet'in manşetinde bu var. Ankara'nın kalbine hain bomba deniyor. Terör hain yüzünü bir kez daha Ankara'da gösterdi. Güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir noktada askeri personel taşıyan servis araçlarına bombalı saldırı düzenlendi denmiş. Meclisten başbakanlığa, genelkurmaydan bakanlıklara kadar resmi kurumların merkezlerinin bulunduğu için Devlet Mahallesi denilen bölgede askeri servis otobüslerine mesai çıkışı bombalı araçla saldırı düzenlendi. İnönü Bulvarı'na çıkmak için Merasim Sokak'ta kırmızı ışıkta bekleyen 5 servis aracı ağır hasar gördü. İkisi alevler içinde kaldı denmiş ve ardından kurtulmuş başbakan yardımcısı konuşuyor.
Bugün Ankara'da 18:31 sırasında İnönü Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta askeri personelimizi taşıyan servis araçlarının durduğu bir esnada bir araçtan bombalı bir araçla yapılan saldırı sonucu maalesef şu andaki belirlemelerimize göre 28 vatandaşımızı kaybettik. Bu vefat etmiş olan insanların arasında asker kardeşlerimiz olduğu gibi sivillerin de olduğunu tahmin ediyoruz. Kimlik tespitleri yapıldıkça kamuoyunu aydınlatmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Masaya çağırdı denmiş. Bir diğer haber başlığındayız. Hürriyet'te Meclis Başkanı Kahraman CHP'nin parlamenter sistem ısrarını gerekçe gösterip Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu sona erdirince Davutoğlu devreye girdi deniyor. Komisyona CHP de katılmalı. Yani başbakan özellikle ana muhalefetin altını çizmiş. Hani gerekli olduğu mesajını vermiş gibi. Dün tabii Ankara saldırısı futbol dünyasının da gündemine oturdu. Dün akşam Beşiktaş-Mersin İdman Yurdu maçı vardı. Beşiktaş bir kez daha doğa engeli yaşar gibi oldu. Ki bu defa pusa takıldı, sise takıldı. 5. dakikadan sonra oynanması gereken maç 35 dakika geç başladı. Neyse ki maç tamamlandı. 3 puan Beşiktaş'ın ama maç sonrası açıklamasında maç yoktu Şenol Güneş'in demecinde.
Maalesef yeni bir acıyla uyandık. Ölenlere Allah'tan rahmet diyoruz. Yakınlarına başsağlığı, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. İnsanlığın aslında öldüğü bir günü yaşıyoruz. Ülkeler, insanlar daha modern, daha mutlu yaşamak için çalışırken birdenbire kendini yok etme savaşına girdi. Bunu yapan herhangi bir insan olması mümkün değil.
Taraf gazetesiyle devam edeceğiz ama tarafta Ankara saldırısı yok. Yani akşam 6.30 sularında saldırı gerçekleşti. Bir gazetenin 6.30'dan sonra olan bir olayı vermemesi hakikaten tam bir açmaz diye düşünüyorum. Galiba kepengi 6 gibi indiriyor taraf gazetesi. Tam bir memur zihniyeti gibi neredeyse. Son çare erken seçim demiş gazete. Anayasa değişikliğini referanduma götürmek için 14 emanet oya ihtiyacı olan AK Parti içindeki fireyi de hesaplayarak bu yolu riskli görüyor. Gündemde önce erken seçim var denmiş Hüseyin Özay imzalı haberde ve Cumhurbaşkanı da dün başkanlık sistemi konusunda halk oylamasına işaret etti o sözler.
Ey parlamentodaki saygın üyeler, Gelin bir karar alın. Deyin ki biz millete gideceğiz. Millete gidelim ve millet bu kararı versin diyelim. Milletin verdiği karara da uyalım. Başkanlık sistemi de inşallah bu şekilde hayata geçecektir. Ha millet başkanlık sistemini istemiyor. Benim milletim başkanlık sistemini istemiyorsa bizim milletimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur.
Taraf diyor ki yeni anayasa çıkmaza girdi. Meclis başkanının masaya dön çağrısı yaptı. CHP parlamenter sistemi şart koştu deniyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yaşanan krizin ardından konuşan başbakan bir kez daha bütün siyasi partilere bu çalışmaların devamı yönünde çağrıda bulunuyorum dedi. Çalışmaların devamını isteyen meclis başkanı da CHP'nin çağrıya olumlu cevap vermesini temenni ediyorum ama AK Parti, HDP ve MHP ile de devam edebiliriz diyor ve kahramanın dört siyasi partiye seslenişi.
Dört siyasi partinin sayın genel başkanlarına yeni bir anayasa yapma yönünde çalışmaların kaldığı yerden devamı konusunda çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu çağrıya olumlu cevap vermesini temenni ediyorum. Çalışmalar diğer üç partinin Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile de devam edebilir.
Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Kalleşler diyor Türkiye yine sahnede. Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık eller dün akşam başkentin göbeğinde askeri hedef aldı. Evet, bunun özetini galiba böyle çıkarmak lazım. Asker doğrudan gündeme oturtulmuş vaziyette. 28 kişi can verdi ve 61 yaralı var. Özellikle olayın hemen ardından zaten ölü sayısı ve yaralı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklaması vardı. Kendi ağzından dinleyelim.
14 hastanemizde 61 yaralımız var. Bunların büyük çoğunluğu ayaktan veya birkaç günlük tedaviyle tedavileri tamamlanabilecek hafif veya orta düzeyde yaralılar diyebileceğimiz yaralılarımız, hastalarımız. Hastanelerimizde şu anda 3 vefatımız var.
Kötü haberse şu, PYD'nin 14 tetikçisi Türkiye'ye sızmış diyor. Eğer bu haber doğruysa tabii, MİT peşlerinde demiş Türkiye. PYD'nin lideri katillerini Türkiye'ye göndermiş. Türkiye'nin 13 Şubat'tan bu yana vurduğu PYD misilleme peşinde. MİT'in raporuna göre diyor Türkiye Gazetesi, isimleri tespit edilen 14 kişilik PYD'li grup yurda sızdı. Katillerin Türkiye'de güvenlik zafiyeti var izlenimini vermek için büyük bir havalimanını hedef alacağı öne sürüldü. Yani bu ya Yeşilköy olacak ya da Sabiha Gökçen denebilir ve buradan geçelim ilginç habere. Can Dündar var Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında. Tır belgelerini para için mi yayınladı diye soruyor. Enteresan bir soru olmuş bu. Casusluktan yargılanacak olan Dündar'ın MİT tırlarının görüntüsünü yayınlama karşılığında 1,5 milyon liralık Çankaya'daki evini 5 milyon liraya sattığı öne sürüldü. Dündar'ın haber gazetede çıktıktan sonra 4 avukattan parayı aldığı iddia ediliyor denmiş. Türkiye enteresan bir iddiayı özellikle gündeme taşımış vaziyette. Bu defa Dündar'ın gazetesi Cumhuriyet'le devam diyelim. Devletin kalbine bomba diyor Cumhuriyet. Güvenlik zirvesinin yapılacağı saatlerde Ankara'da Genelkurmay Hava ve Deniz Kuvvetleri ile meclis binasının olduğu bölgede bombalı saldırı düzenlendi ve iki servis aracına itfaiye ekipleri müdahale ederken ikinci patlama meydana geliyor. İkinci patlamanın neden gerçekleştiği tespit edilemedi demiş gazete. Saldırının güvenlik zirvesine yakın bir saatte ki akşam saatlerinde toplandı zirve. Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda Ankara'nın en yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ve mesai saati bitimi nedeniyle personelin çıkışına denk gelen saatte yapılması dikkat çekti. Saldırının ardından da zaten yayın yasağı getirildi denmiş haberin detayında. Devlete mesaj çabası diyor eski MİT'çi Cevat Öneş bu ilginç yorumla devam diyelim. Patlama ile ilgili yorum yapmış. Gerçekleştiği yer demiş eski MİT'çi Öneş. Patlamanın gerçekleştiği yer seçilen hedef ve zamanlama dikkate alındığında saldırıyı planlayanların devlete mesaj verme gayreti içinde oldukları söylenebilir. Hedef seçiminde ağırlıklı olarak askerlerin olduğu görülmekte. Yani çok da aslında derinlemesine bir mesaj olmamış bu. Daha doğrusu analiz olmamış. Sonuçta zaten bir şekilde ilgili ülkeye mesaj her patlamayla veriliyor. Sabrımız zorlanıyor demiş Erdoğan'dan tepki. Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği kayıplara yenilerin eklenmesi milletçe yüreğimizi yaralamakta, sabrımızı zorlamakta denildi. Davutoğlu, Türkiye saldırı kimden gelirse gelsin davasından vazgeçmeyecek diyor. Kılıçdaroğlu, bu ülke bu acıları hak etmiyor diyor. Demirtaş, Ankara'daki acımasız saldırıyı kınıyorum diyor. Bahçeli, bu durum açıkça düşmanlık ve barbarlıktır demiş ve Genelkurmay noktayı koymuş. Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Manşetlerde ilk bölümü kapatalım. Birazdan Zaman Gazetesi ile devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Manşetlere Zaman, Sabah ve Sözcü ve Vatan'la devam edeceğiz. Dört gazeteyle önce Zaman diyelim, terörü lanetliyoruz diyor Zaman. Devletin kalbine bomba. Bugün Cumhuriyet'le Zaman aynı başlıkla çıkmış. Acımız büyük demiş. Başkent Ankara 103 kişinin hayatını kaybetti. Gar patlamasından 4 ay sonra bir kez daha sarsıldı. Başkentin kalbi sayılan Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanı, hatta bunu bırakalım, aynen size şöyle anlatayım. Ki Zaman'ın bugün ilk sayfasında da o görüntü var. Başkente 4 ay içinde ikinci büyük katliam. Yani bombanın patladığı yerin bir adım ötesi Maliye Bakanlığı. Bombanın patladığı yerin bir adım ötesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Bir adım ötesi Genelkurmay Başkanlığı. Bir adım ötesi Milli Savunma Bakanlığı. Jandarma Genel Komutanlığı. İçişleri Bakanlığı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Ve bir adım ötesi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani devletin tam olarak merkezinde patlayan bir bombadan bahsediyoruz. Zaman da doğrudan buna dikkat çekmiş ve saldırı Türkiye'yi yasa boğdu diyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahın manşetinde de Batı şımarttı, terör yine vurdu diyor gazete. Bu kanlı tablo sizin eseriniz. Batılı ülkeler ve Rusya'nın sırtını sıvazladığı terör çirkin yüzünü bir kez daha Ankara'da gösterdi denmiş. Yani Sabah şimdiden teşhis koymaya çalışmış ama biraz arıza bir teşhis olduğunu da belirtelim. 28 şehit var deniyor. İkiz plakalı araç TNT yüklüdü denmiş. İlk belirlemelere göre terör eylemlerinde Volkswagen marka bomba yüklü bir araç kullanıldı. İkiz plaka takıldı ve TNT yüklenen otomobil bir canlı bomba tarafından servis araçlarının arasına sokularak infilak ettirildi. Korkunç patlamada 28 vatandaşımız şehit edildi, 61 yaralı ise hastanelere kaldırıldı. Emniyet birimleri canlı bombanın Suriye uyruklu Salih Necar olduğu bilgisine ulaştı. Necar'ın PKK ile bağlantısı da ortaya çıktı, belirlendi diyor Sabah'ın bugünkü manşetinde. Sözcü gazetesi devlet uyudu, Ankara patladı diyor. İstihbarat yok, önleyen yok, sorumlu yok, hesap veren yok, istifa eden yok, yaşamın kıymeti yok. Ben tam da gazetenin katlandığı yere denk geldi yaşamın kıymeti. Yaşamın kalitesi diye okudum. Sonrasında hatta yaşama sevinci yok diyesim geldi. Biraz da herhalde bunu yazmak lazım. Yaşamın Türkiye'de ne kalitesi var ne de sevinci var. Buram buram ölüyoruz. Her şekilde ölüyoruz. Her yerde ölüyoruz. Madenci olarak ölüyoruz. Vatandaş olarak ölüyoruz. Asker olarak ölüyoruz. Polis olarak, öğrenci olarak ölmeye devam ediyoruz. Burası Ankara Devlet Mahallesi Merasim Sokak denmiş. Önceki saldırılardan ders alınsaydı, MİT uyumasaydı diyor Sözcü, bu katliam olmazdı demiş ve noktayı da bu başlıkta koymuş. Vatan gazetesiyle devam edelim. Sürmanşetten görmüş dünkü saldırıyı ve kalleşler diyor. Türkiye'nin kalbine bomba, 28 ölü 61 yaralı şeklinde. Hedef devlet mahallesi denmiş ama hedef doğrudan devlet. Hedef doğrudan hatta millet. Biraz da böyle söylemek lazım. Vatanın ilk sayfasına döndüğümüzde başkanlık sistemiyle ilgili açıklaması vardı dün Erdoğan'ın. Başkanlık sistemi için referandum çağrısı yaptı. Başdanışmanı Şeref Malkoç, önce halk sistem değişikliğine karar versin, yeni anayasayı ona göre yaparız ve yapalım demiş ve dilerseniz önce Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini hatırlayalım. Başkanlıkla ilgili verdiği mesajlar az önce özellikle üzerinde durduğumuz konuydu. Gelin bir karar alın, deyin ki biz millete gideceğiz, başkanlık sistemi mi, mevcut parlamenter sistem mi, hazırlayın sunun millete, milletin başkanlık istemiyorsa söyleyecek bir şeyimiz yok, öper başımıza koyarız, olay bu kadar basit diyor Cumhurbaşkanı.
Ey parlamentodaki saygın üyeler, gelin bir karar alın. Deyin ki biz millete gideceğiz. Millete gidelim ve millet bu kararı versin diyelim. Milletin verdiği kararı da uyalım. Başkanlık sistemi de inşallah bu şekilde hayata geçecektir. Ha millet başkanlık sistemini istemiyor. Benim milletim başkanlık sistemini istemiyorsa bizim milletimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur.
Dün yeni anayasa masası dağıldı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman CHP'nin başkanlık sistemine karşı tavrı sebebiyle görüşmelerin sona erdiğini söyledi. Ana muhalefeti dinlemek lazım biraz. Neler söylüyor? Şimdi parlamenter sistemden zaten Türkiye'nin memnun olduğu mesajını vermişti. CHP ve Türkiye'de bir sistem sorunu yok dedi dün. Selin Sayek Böke ve darbe yasalarına karşı özgürlükçü demokrasi için adım atılmalı mesajıydı bu, o sözler.
Türkiye'nin bir sistem sorunu yoktur. Türkiye'nin bir demokrasi sorunu vardır. Türkiye'nin çok acil olarak özgürlükçü demokrasiyi inşa edeceği, ülkeyi darbe hukukundan arındıracak adımları hızla atması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi tek adamın isteğine teslim etmeyecektir.
Şimdi CHP sözcüsünün bir mesajı da vardı, daha doğrusu bir önerisi vardı. İktidara doğrudan seslendi, üzerinde uzlaşılan 60 maddeyi hızla geçirelim dedi.
Dün komisyondaki Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bir kez daha açık bir çağrı yaptılar. Ve dediler ki parlamenter sistemin güçlendirilmesi yönünde adım atacakken eş zamanlı olarak eğer gerçekten anayasayı bir özgürlükçü demokrasi zeminine taşıma isteğiniz ve samimiyetiniz var ise o zaman biz hazırız. Daha önce anlaşmış olduğumuz 60 maddeye bazı ek yargı maddelerini de ekleyerek vakit kaybetmeden geçirelim ve komisyonu bu çalışmalar yönünde değerlendirelim.
Deniz Baykal, böyle bir dönemde hükümet tam da dış politikada sıkışmışken, hatta Suriye'de neredeyse birçok yönüyle eleştiri alırken, neden acaba böyle bir dönemde AK Parti'yi savunur gibi, hatta imdadına koşar gibi bir konuşma yaptı CNN ekranlarında? Bunun altını çiziyor özellikle birçok isim ve ana muhalefette de, yani CHP'de de bunu belirtenler var. Deniz Baykal, CHP liderinin AK Parti'ye can simidi oldu sözlerine tepki gösterdi. Dün yazılı bir açıklama yaptı Baykal. 3 kez kendisiyle baş başa görüştüm. Söylenen sözlerin gereği yapılsa kamuoyuna açıklama yapmayabilirdim demiş. Yani ben dinlenmedim mesajı vermiş ama Baykal'la ilgili sanıyorum CHP'de şimdi ciddi bir kırılma zamanı. 8.50 saat, biraz müzik dinleyelim. Şu boğucu havadan çıkmaya çalışalım ve hemen ardından yine gündemle devam.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 8.54 saat sevgili dinleyiciler. Bugün gündem tabii Ankara saldırısı ve 5 Haziran'dan bu yana yaşadığımız 5. büyük saldırı ve 5. büyük acıyı konuşuyoruz aslında. Ve sürekli şekilde haberler düşmeye devam ediyor. Bazı sıcak değerlendirmeler var. Onları hemen aktarayım. 7 Cumhuriyet Savcısı zaten olayı soruşturuyor diyelim. Terörle mücadelede kararlılığımız sürecek mesajını verdi hükümet kanadı. Numan Kurtulmuş, ki yayın başında da zaten dün akşamki olayın hemen akabinde onu dinlemiştik ve bu mesaj yeniden verilmiş vaziyette. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Genelkurmay'a taziye ziyaretinde bulunacak, destek verilecek ve yaraların sarılması babında tabii bu temaslarda önemli diyelim. Tuğ General ile ilgili bir haber vardı, işte yaralandı, zor durumda diyenler de olmuştu. Tabi iddia niteliğinde vermiştik haberi. Tuğ General'in yaralandığı doğru ama durumu iyi. Çünkü az önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden olayla ilgili bir açıklama geldi. Durumu iyidir şeklinde. Tabi bugün ziyaretler vardı. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a gidecekti. Bu ziyaret ertelendi başka bir tarihe. Yüksek perdeden bir heyetler arası görüşme de söz konusuydu. Başbakanın da zaten Brüksel yolculuğu vardı. Bu da iptal oldu ve içeriden dışarıdan da açıkçası destek mesajları gelmeye devam ediyor. Onları kısaca geçelim. Hani kınama mesajları diyelim. İşte NATO yanımızda olduğu mesajını verdi. Amerika'dan Ankara'daki saldırı karşısında güçlü ortağımız ve IŞİD'e karşı koalisyonun değerli üyesi Türkiye'nin yanındayız dedi ama PD'ye destek devam edecek galiba. Şansölye Merkel ve Yunanistan Başbakanı Tsipras doğrudan başbakanı aradı. Üzüntülerini dile getirdiler. Hayatlarını kaybedenler için taziye ve dayanışma dileklerini iletti Merkel. Aynı Merkel daha bir ay önce yine Türkiye'yi aramış. Hatta doğrudan burada hayatlarını kaybeden terör saldırısında ölen Alman turistler için yine benzer bir telefonu açmak durumunda kalmıştı. Yani Türkiye'ye bakmayın, terörün de yavaş yavaş merkezine çekilen bir ülke görüntüsünde böyle tatsız bir tarafımız var. Çipras'tan komşudan da açıklama geldi. Terörle mücadelede dayanışma içerisindeyiz dedi. Fransa'dan, İngiltere'den yine kınama mesajları vardı. David Cameron, Birleşik Krallık bu acımasız şiddet eylemiyle dehşete düştü diye yazdı. Twitter'dan bir mesajdı bu. İşte İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Amerika'nın elçisi bu mesajları, taziye mesajlarını iletti. Avrupa Birliği'nden, işte Donald Tusk'tan bir taziye mesajı geldi. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi Tusk. Düşüncelerim kurbanlar ve ailelerinin yanındadır dedi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı. NATO ve teşkilattan, Birleşmiş Milletler'den dayanışma mesajları geldi yine. Stoltenberg konuştu. NATO müttefikleri terörle mücadelede Türkiye ile omuz omuzadır dedi ve Ban Ki-moon kanadından, işte teşkilattan, bu trajik zamanda Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz dendi. Rusya'dan, parlamentodan, üst kanattan yine bir taziye mesajı geldi. Rusya her türlü tartışmalı sorunlarının çözümünde terör eylemlerinin yöntem olarak kullanılmasına karşıdır dedi Moskova. Ankara'nın merkezine yapılan saldırıları sert şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz dedi ve dört bir noktadan açıklamalar düşmeye devam ediyor. Tabii dış basında da tam anlamıyla gündemde. Yani televizyonlarda da tamamen merkeze oturmuş durumda. The Guardian manşete taşıdı doğrudan saldırıyı. Dikkatler şimdi sorumlunun kim olduğunda başlıklı bir analizi de gündeme getirdi. Ve Erdoğan'ın Türkiye'nin piyonlara karşı kararlılığını ifade eden sözlerine yer verdi. Saldırıyı manşetine taşıyan bir diğer gazete The Independent'tı ve başta Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin açıklamalarına geniş şekilde yer verildi. Ve Cumhurbaşkanı'ndan da zaten verdiğimiz kayıplar sabrımızı zorluyor şeklinde bir açıklama geldi. Az önce zaten bu mesajları da size anlatmıştım. Yavaş yavaş noktayı koyalım sevgili dinleyiciler. Bugün tabii tahmin ettiğiniz gibi gündemin çok da dışına çıkmak istemiyoruz. Çünkü hali hazırda yaşadığımız bir terör gerginliği var ve Türkiye terör sarmalından kolay kolay çıkabilen bir ülke değil. Hani MİT'le ilgili, işte devletle ilgili, belki Ankara ile ilgili ciddi tartışmalar da yapılıyor ama Ankara'nın merkezinde, devletin tam merkezinde yapılan bir saldırı radarları yeniden MİT'e, emniyete çevirmiş vaziyette. Hatta şimdi yeni sızan, yine ülke topraklarında sızan teröristler, Suriye'den dönüşen teröristler söz konusu. Bu da ayrı bir haber niteliğinde. 9 saat bu bölümü kapatalım. Birazdan haberlerle karşınızda olacağız. Hemen ardından da İstanbul trafiği.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 18 Şubat sabahındayız. Teröre uyandık bugün maalesef. Tadımız bundan dolayı zaten tamamen kaçtı dün akşamdan itibaren ve başkent Ankara tekrar sarsılmış oldu. 5 Haziran'dan bu yana 5. büyük saldırıyı konuşuyoruz. Sadece Ankara değil, aslında koca Türkiye'nin neredeyse dört bir yanından acı haberler belli aralıklarla gelmeye devam ediyor. İşin tatsız tarafı, 2016'ya girdik ama neredeyse girer girmez ayda bir ortalamayla artık terör saldırıları merkeze taşınmış vaziyette. Şimdi ikinci bölümde kısmen bahsettim ama biraz açalım o konuyu. Şimdi son kertede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PYD mevzilerine top atışı söz konusu ve 5 gündür devam eden bir operasyon olduğunu da belirtelim. Çünkü PKK'nın uzantısına karşı TSK'nın müdahalesi devam ediyor demiştik. Bu ortamda özellikle Suudi Arabistan jetleriyle ilgili, hatta ordusuyla ilgili bazı haberler gündeme taşınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda enine boyuna yazılan bir iddia vardı. İşte Arap jetleri, Arap ordusu Türkiye sınırından, Türkiye-Suriye sınırından içeri süzülecek ve Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ortak bir operasyona imza atacak şeklindeydi. Bununla ilgili zaten iddiaları konuşuyoruz ve diğer taraftan da dün Arap jetleri İncirlik'ten havalandı ve IŞİD mevzilerini bombalamaya başladı. Hafta sonundan itibaren hatta böyle bir etkinliği de vardı. Hani nereden tam olarak kalktı, hangi mevziler bombalandı, ne şekilde sonuç alındı, buraları şimdilik muamma ama bu bir ilk. Hatta İncirlik üstüne gelmesinin hemen ardından Suudi uçaklarının bu operasyonu daha fazla gündeme oturmuş vaziyette. Bu konuyu konuşuyoruz. Yani Türkiye, Arabistan'la beraber, Riyad'la beraber, Katar'la beraber acaba Suriye topraklarına girebilir mi? Bir operasyon kapıda mı? Hatta savaşın ta kendisi kapıda mı? Ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Hasan Selim Özer'den bizlerle kendisi anlatıyor.
Özellikle Suudi Arabistan'ın işte diğer Körfez ülkeleriyle birlikte Türkiye üzerinden bir kuzeyden Suriye'ye cephe açabileceğine dair haberler yayınlandı. Fakat bu haberlere bakmış olduğunuzda bunların özellikle gerçekçi, hakikaten bir stratejik bir hamle olarak mı gündeme geldi? Yoksa devam eden Cenevre görüşmeleri öncesinde belli pazarlık aşamalarında yürütülen bir tür hamle olarak mı değerlendirileceği konusunda net bir fotoğraf elimizde yok. Şunu ifade etmek gerekiyor. Bu tarz çıkışların yapılması için gerek Türkiye ile gerek Körfez ülkeleri arasında ciddi bir diplomatik anlamda anlaşmanın yapılması lazım.
Evet.
Buna dair baktığınızda hakikaten geçtiğimiz ay içerisinde gerek Davutoğlu'nun gerekse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Suudi Arabistan ziyareti oldu. Bu ziyaretlerden birisinde biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı Hulusi Bey de toplantılara katıldı. Bu açıdan baktığınızda sanki böyle bir trafik varmış gibi görünüyor. Fakat diplomatik aşamanın dışında aynı zamanda bir de lojistik hususunun gündeme alınması gerekiyor ki böyle büyük bir cephe açılacağı zaman 150 bin kişiden bahsettiğiniz zaman hakikaten bunun altyapısının yapılması, geçiş güzergahlarının kontrol altına alınması, bununla ilgili gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve bu kişilerin buradan Suriye'ye geçişine dair gerekli altyapının hazırlanması gerekiyor. Fakat buna dair şu anda ciddi bir gelişmeye dair herhangi bir şey elimizde kanıt olarak bulunmuyor.
Halep'ten sonraki tabloyu acaba nasıl yorumlarsınız? Şimdi Cenevre 1-2 derken aslında 3 de bir anlamda 3'ün masası da kalkmış oldu. Diğer tarafta da Halep konusunda özellikle Suriye ordusunun etkin olduğunu görüyoruz kuzey mahallelerde veya ilçelerde diyelim. Nasıl yorumlarsınız bundan sonraki tabloyu bölge için?
Şimdi tabii Halep'teki gelişmeler görünen o ki Cenevre'deki toplantının da kaderini değiştirmiş durumda. Toplantıyı biliyorsunuz ötelediklerine dair bir açıklama geldi. Bu özellikle sahadaki kazanımlarıyla birlikte rejimin masaya oturma isteğinin bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Öte yandan baktığınızda Halep hakikaten stratejik bir noktada bulunuyor. Bugüne kadar muhaliflerin, yani muhalif derken sadece radikal unsurların temsil edildiği IŞİD, Cephet el-Nusra gibi grupların dışında olan Özgür Suriye Ordusu gibi grupların etkili olduğu bir merkez konumundaydı. Halep'te başlatılan askeri operasyonla birlikte gerek sivil halkın yerinden edilmeye başlandı, gerekse de Halep'teki o stratejik üstünlüğün muhalefet tarafından ciddi anlamda olumsuz yönde etkilendiği bir fotoğraf karşımıza çıktı. Bunun tabii daha çok insani boyutu şu anda tartışılıyor. Türkiye sınırında 30 ila 70 bine vardı söylenen mülteciler var. Ve bunların kaderine dair gerek Avrupa Birliği'nden gerek Türkiye'den tartışmalar devam ediyor. Görünen o ki Suriye Savaşı bir yönüyle Cenevre'de masada devam eden diplomatik görüşmelerin dışında Şubat ayının kışında aynı zamanda sivil halkın da yaşamını doğrudan etkileyen bir pozisyona gelmiş durumda.
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Orta Doğu Rusya uzmanı Hasan Selim Özerten bizlerleydi. RSFM'de dış dünyayı ve Orta Doğu'yu değerlendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber.